Ayrım 3.
Bölüm 2. Mustafa Kemal Atatürk'ün Hatıra Defterleri 1915-1916-1918. Tarih bilindiği gibi yazılı belgelerin incelenmesiyle açıklığa kavuşur. Onun içindir ki Atatürk büyük nutkunda belgeleri işlemiş, fakat aynı zamanda o devirlerin sorumlu işlerinin başında olduğu için meseleler ve şahıslar hakkında fikir ve düşüncelerini de bildirmiştir. Bu belge Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yıllarının resmi bir tarihidir ve Türk ulusuna ve dünya kamuoyuna hesap verme niteliğindedir. Diğer söyle ve demeçleri de tarihi belgelerimizdir. Bu yazımda sözünü edeceğim Atatürk'ün kendi el yazıları ile olan 1915, 1916 ve 1918 yıllarına ait hatıra defterleridir. Özellikle okuduğu kitaplardan yazdıkları ilgi çekicidir. Tarihleme sırasına göre birincisi Anafartalar Savaşı'na aittir. Yıl 1915. 1. Bu savaşa ait tarihçe diye başlayan yazıda 2 Haziran 1915 ve 8-9 Ağustos 1915 tarihleri arasındaki Anafartalar Arıburnu cephesindeki 19. Tümenin savunma savaşının açıklanmasıdır. Aynı zamanda kumandanlar arasındaki yazışmalarda yer almaktadır. Defterlerdeki hatıralara ek olarak aynı konunun devamı başka bir el yazısı ile eklenmiştir. Bu bölüm 10 Aralık 1915 tarihine kadarki olayları içine alır. Bu tarih Mustafa Kemal'in cepheden ayrılmasına rastlar. Bu yazılı belgeler Anafartalar Savaşı'nın belirli bir dönemi için kaynak niteliğindedir. Çanakkale Boğazı'nı 18 Mart 1915'te deniz kuvvetleriyle geçemeyen ittilaf devletleri Gelibolu Yarımadası'nın batısından karaya asker çıkararak hücuma geçmişlerdi. İşte Anafartalar Savaşı'nda bunun önlenmesi için karşı gelinmiş ve Mustafa Kemal'in kumandasındaki kuvvetlerin başarısı ile bu vatan toprakları işgalden kurtulmuştu. Hatıra yazılarındaki bazı fikirler üzerinde durmak istiyorum. Örneğin bir savaş durumundan sonra şöyle bir hüküm veriyor Mustafa Kemal. Savaşta kuvvetten ziyade kuvveti amaca uygun sevk ve idare etmenin önemli olduğudur, diyor. Atatürk bütün askeri ve siyasi hayatında sorumluluk duygusuna çok önem vermiştir. Bu yazılarında da şöyle bir fikri ileri sürüyor. Bazı kumandanlarca sorumluluk yükünü başkalarına yükletmek, cihetlerine sapılmaya başlandığı fikrine bile düşüldü. Hakikaten sorumluluk yükü her şeyden, ölümden daha ağırdır. Tarih için şu cümleleri yazıyor. Tarih ne güzel aynadır. İnsanlar, özellikle ahlakta ileri olmayan kavimler, en büyük mukaddesat karşısında bile hasis hissiyata uymaktan nefislerini men edemiyorlar. Tarihin sinesine geçen büyük olaylarda bunlar içinde yetkili ve yapıcı olanların tavır ve hareketleri ve yaptıkları işler onların ahlak seciyelerini ne açık gösterir. 27 Kasım 1915'te Mustafa Kemal Edirne'deki 16. Kolordu Komutanlığı'nda vazifelendirilir. Ancak o sırada Doğu Cephesi'nde bir saldırı üzerine Bitlis Ruslar tarafından işgal edilmiştir. 2. Mustafa Kemal'in günlük hatıra defterlerinden ikincisi de 1. Dünya Savaşı'nda bu Doğu Cephesi'ne ait olandır. Kendisi Edirne'den Doğu Cephesi'ne nakledilen kuvvetlerin başında bulunmuştur. 1916'da karargah ve kurmay heyeti özel bir trenle İstanbul'dan hareket ederek Pozantı'ya varmış ve orada ikiye ayrılan heyetin bir kısmı Diyarbakır'a gitmiştir. Bu yola devam ederken Mustafa Kemal, Mardin'de kaldıkları 13-14 Mart 1916 gecesi Tuğgeneral rütbesine terfi hakkındaki İstanbul'dan gelen şifreli tebliğ ile general ünvanını almıştır. Bu Doğu cephesinde Ağustos 1916'da Türk kuvvetlerinin taarruza geçmesiyle Muş geriye alınmış ve General Mustafa Kemal'in idaresindeki 16. Kolordu Doğu cephesindeki savaşlarda bu başarıyı elde etmiştir. İşte el yazısı ile olan hatıra defterleri bu olayların geçtiği devreye rastlar. Bu yazılar 7 Kasım 1916 günü başlar ve aynı yılın 24 Aralık ayında biter. Silvan'dan Bitlis'e gitmek üzere hareket edildiğini yazarken yol boyunca görülen hazin manzarayı acıklı olarak anlatmaktadır. Açlıktan ölmüş olanlar ve diğer feci manzaralar. Bir taraftan da kıtaların durumu ve bunların denetlenmesi, ordu mensupları ile görüşülmelerini yazıyor Atatürk. Bitlis ve Muş'un geri alınması için nasıl bir stratejik plan hazırlandığını açıklıyor. Bu hatıra defterlerinde kendi sıhhatine ait kayıtlar da vardır. Örneğin öksürükten sıkıntı çekmesi gibi. Ancak ben burada okuduğu kitaplar hakkında yazdıklarını ve bazı sosyal durumlar hakkındaki fikirleri üzerinde duracağım. 19 Kasım 1916 günkü yazısında sıhhatinin iyi olduğunu ve ordu mensuplarının aylık meselesini ve askeri durumu kaydettikten sonra okuduğu kitap için şöyle yazıyor. Alphonse Daudet'in Sapho Moer Parisien namında canım sıkıldıkça okuduğum romanı bitirdim. 20 Kasım 1916 ordu durumu hakkında rapor yazıyor ve yarın Bitlis'ten ayrılabilirim diyor. Bir cümlesi de aynen şöyle. Sıhhatin muhafazası için, bilhassa dimağın revnakı için alkol almamak. 21 Kasım 1916'daki yazısında da şöyle yazıyor. Saat 5'te kalktım. Hareket münasebetiyle eşyalar toplandı. Yaver'in odasında Bitlis'in bana Pompei harabelerini hatırlattığını ve Ninova harabeleri münasebetiyle tarihten bahsolundu. Abbasi halifelerinin başını yiyen kumandanlar, Haçlı seferleri münasebetleriyle Avrupalıların Doğu medeniyetinden yararlanmaları, Selçuki Türkleri Osmanlı Türklerinden evvel Bulgaristan'a Varna civarına geçmiş olmaları. Saat 4'te Bitlis'ten hareket. Yolda gelirken zihnimden geçen şeyler yalnız baş ile selam vermek. Kumandanlar kıtalarının ruhi hallerini bizzat içlerine girmek suretiyle anlamalı. Bu suretle daha emniyetle emir verilebilir. Üst rütbedekiler emirlerinde olanlarla konuşmalı, serbest söz söylemeye alıştırmalı. Bu tutum faydalı ve gereklidir. Bazı askeri meseleler, terbiye-i ruhiye ve usul-i muaşeret-i askeriye gibi hakkında bir eser yazayım. Bunun için Fransızca bildiğim bir eser var. Onun da evvela okuyayım ve buna ait esaslı soruları bütün subaylara vazife olarak vereyim. Önemli noktalar hakkında bazı büyük kumandanların fikirlerini de isteyeyim. 22 Kasım 1916. Kurmay Başkanı ile kadınların örtünmesinin lağvı ve sosyal hayatımızın düzeltilmesi hakkında konuşma. 1. Muktedir ve hayatı bilen anneler yetiştirmek. 2. Kadınlara serbestisini vermek. 3. Kadınlarla beraber olmak, erkeklerin ahlakı, fikirleri, hissiyatı üzerinde etkendir. Gece saat 12'ye kadar sohbet. Resmi selamın merhaba tarzında elin göğse konulması şeklinde talimnameden marşı kaldırıp yürü. Diğer günlerdeki yazılar askeri ve yöresel bilgiler vermektedir. 2 Aralık 1916 Cuma günü notlarında ise şu kitabı okuduğunu kaydediyor. Tarihi İslam'ın birinci zeyli. Allah'ı inkar mümkün müdür? 2 Aralık 1916'da aynı eseri okumaya devam ediyor. Bir de iki yetim çocuğa İhsan ve Ömer'e Yaşamak Kavgası namındaki Mehmet Emin Yurdakul'un şiirlerini ezberletiyor. Günün olayı olarak da şunları kaydediyor. Evden çıkmadım, ordu kumandanı Van Hareket Müfrezesi'nin hareketi atiyesi hakkında bir rapor yazdım. 3 Aralık 1916'da ise yine aynı kitabı okuyor ve bitirdiğini kaydederek şu notları yazıyor. Bütün filozofların, türlü dinlere mensup olanların hepsi ruhun var olduğunu ve olmadığını, ruhun ve cismin bir veya ayrı olup olmadığını, ruhun yaşayıp yaşamadığını inceliyor. Bunda ilim ve fenne dayananlar olumlu. İmam Gazali, İbn Sina, İbn Rüşd gibi İslam bilginlerinin beyanları bayağı telakkiden büsbütün başkadır. Yalnız ifadelerinde çok rumuz var. Dindar mütefekkirler, kaideleri, ilim ve fennin felsefeyi, anlayışları, şeriatı tefsir için evirip çevirmeye gayret etmişler. Bu kitap incelendiğinde pek çok yabancı kaynaklara da başvurulmuş olduğu görülüyor ve isimler, terimler de Fransızca yazılmıştır. Diğer günlerde yine nerelere gittiğini ve askeri durumu açıklıyor. 10 Aralık 1916'da yeni okuduğu bir kitaptan bahsediyor. Namık Kemal'in Siyasi Makaleleri. İkinci kitabın sonundaydım, bitirdim. Kemal Bey'in Tarihi Osmanisi'ne başladım. Yemekten evvel Emin Bey'in Türkçe şiirleriyle Fikret'in Rübab-ı Şikestesi'nden aynı alanda bazı parçalarını okuyarak bir karşılaştırma yapmak istedim. İkisi de başka güzel. Ancak Türkçe olanda da diğerlerinde de aynı derecede Arapça, Farsça kelimeler var. Fark biri parmak hesabı, diğeri değil. Bundan sonra 23 Aralık 1916'ya kadar olan yazılarda bölgede gittiği yerleri ve kimlerle görüştüğünü ve savaş durumunu kaydediyor. Bu Doğu Cephesi hatıra defterleri bize tarih bakımından şu bilgileri vermiş oluyor. Birincisi bu bölgelerin coğrafi durumu ve yer adlarını belirterek nerelere gittiklerini, sonra askeri durum, işgal edilen yerlerin geri alınması için yapılan plan ve orada bulunan şahısların isimleri yer alıyor. Fakat ben burada özellikle okuduğu kitapları ve bunlar üzerindeki fikirlerini belirtmek istedim. Bu kitapları yanında mı götürmüştür, yoksa orada mı elde etmiştir? Bunlara dair bir bilgimiz yok. Fakat Atatürk'ün her zaman okumaya meraklı olduğunu ispat eden bir belge niteliğindedir bu hatıra yazıları. Mustafa Kemal Atatürk'ün altı deftere yazdıkları. General Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Karlsbad ve Viyana'da geçen günlerim başlığı altında 30 Haziran 1918 Pazar gününden 28 Temmuz Pazar gününe kadar altı deftere yazdığı anılarının sonu şöyle bitiyor. Karlsbad'da geçen günlerimin anılarını bütünüyle ve olduğu gibi bu defterlere geçiremedim. Bunun iki nedeni var. Birincisi yeterince yazı yazmak için vaktim olmadı. İkincisi her düşündüğümü, her yaptığımı yani bütün fikirlerimi ve hayatımla ilgili sırları bu deftere nasıl emanet edebilirdim? Hatta bu yazdıklarımı bile bir gün, ihtimal pek yakın bir günde yok etmeyecek miyim? Şimdiye kadar hep böyle olduğu içindir ki anılarımı toplayan bir derlemem yoktur. İşte yok edilmemiş olan bu anı defterlerini 1931 yılında tarih çalışmaları sırasında Atatürk'ün Çankaya'daki eski köşkün kütüphanesinde buldum ve okudum. Kendisine gösterdiğim zaman pek duygulandı. Ancak ileride yayınlamak üzere bazı açıklamalar da yaparak o zaman bana saklamam için verdi. Bunlardan yalnız 6. defter bir sayfa olarak Viyana'da yazılmıştır. Diğer defterler günü gününe tutulmuş notlardır ve hatta saatlerde kaydedilmiştir. Karlsbad'a tedavi için giden General Mustafa Kemal'i Doktor Vermeer ilk muayenesinde uygulayacağı tedaviyi ve alacağı ilaçları saatleriyle göstermiştir. Doktorla ilk konuşmasında ekmek için şöyle bir konu geçiyor. Doktor gıda sorununu düzenlerken ekmek konusundan da söz edildi. Tabii beraberinizde un getirdiniz dedi. Hayır dedim. O halde burada ekmek bulamayacaksınız çünkü hükümet yalnız yerlileri doyurmakla zorunludur, yabancıları değil. Mustafa Kemal cevap veriyor. Öyleyse doktor, benim burada oturmaklığıma imkan yoktur. Hemen yarın memleketime döneyim. Bizim memleketimizde yabancılar yerlilerden daha çok harcamada bulunmaktadır. Ben de hükümetim katında yabancılara ekmek verilmesine engel olunmasını önereyim. Bu sözleri üzerine doktor kendisi bunu karşılayacak kolaylığı sağlayacağını söylüyor. Ancak Mustafa Kemal Atatürk bir de şunu kaydediyor. Rütbesinin general ve yaşının da 36-37 olduğunu öğrenince doktor biraz hayret ediyor ve soruyor. Siz pek çabuk general olmuşsunuz. Sizin memleketinizde sizden başka genç general var mıdır? Kendisi şu cevabı veriyor. Benim ve benzerlerimin pek genç kabul ettiğiniz yaşta general oluşumuz, herhalde olaylar ve olağanüstü gelişmelerin bizi gerçekleştirmeyi sağladığı önemli görevlerin vatana pek yararlı oluşundandır. Atatürk'ün bu anılarının birinci sayfası 30 Haziran 1 Temmuz 1918 tarihiyle başlıyor. Hepsi 158 sayfedir. Eski harflerle yazılmış olmasına rağmen yabancı isimler Latin harfleriyle konmuştur. Defterler 21 boy ve 15 santim enindedir. 13 Temmuz 1918 Cumartesi'den 14 Temmuz 1918 Pazar'a kadar olan kısım tamamen Fransızca yazılmıştır. Diğer sayfelerde de Fransızca cümleler vardır. 15 Pazartesi 20 Cumartesi'ye kadar 6 günlük olaylar ise yazılmamıştır. Anıların ilgi çekici noktaları şöyledir. Tedavi kısmı, gezintiler, Türk ailelerle büyük otelde kadınla erkekli çeşitli konular üzerine konuşmalar, bu arada özellikle memleket sorunlarının durumu, sosyal konular, askerlik ve savaş hakkında açıklamalar. 5 Temmuz 1918 Cuma günü Cemal Bey ve arkadaşı gelerek yeni padişahın tahta geçtiğini haber veriyorlar. Bu mesele üzerinde bazı düşüncelerini kaydeden General Mustafa Kemal Atatürk, yeni padişahı Veliaht Tiken Almanya gezisinde tanımış olmasını da hatırlatarak haber verenlere şöyle dediğini kaydediyor. Teessür ve teessüf ederim. Bu iki kelimenin anlamını da kendi kendine açıklamaya girişiyor. Kendisi Karlsbad'da genellikle Fransızca konuşmayı tercih etmektedir ve bir Fransızdan ders almaya başladıktan sonra anılarını o dilde yazıyor. Bu yazılar üzerinde düzeltmeler vardır. Bununla beraber Almancayı da konuştuğunu fakat arzu ettiği kadar anlayamadığını hissettiğinden Almanca'da ders almaya karar verirse de gelen kadın öğretmenine sorduğu sorular ve ders verme yöntemi kendisine uygun gelmez. Almancayı günlük hayatta karşılaştıkları ile konuşmakla yetinir. Fakat sonradan ders aldığı da anlaşılıyor. 20 Temmuz'da derse son veriyor. Bu anılarda bazı kimselerle konuşmalarında görüşlerini orada bulunanlara nasıl anlattığını da çok etraflı olarak anlatmaktadır. 19. sayfada Emin Bey Bulgaristan hakkında bir soru soruyor. Bunun üzerine siyaset başlığı altında Bulgaristan'da bir yıl kaldığı ateşe militerliğinde tanıdığı siyasi şahısların görüşlerini açıklıyor. Malinov hakkında şöyle der. Zeki, fatih, kıymetli bir şahsiyet olarak tanımıştım. Rusofildir. Radoslavov kabine reisi olduğu ve Avusturya siyasetini takip ettiği gürültülü günlerde kral, Malinov'u her zaman kabul ederek yumuşak tutumu ve hoşça davranışlarıyla idare ediyordu. Bulgaristan'da çeşitli partilerin birbirleriyle mücadelesiyle beraber aralarında adeta memleket ve milletin gerçek çıkarları karşısında doğal bir anlaşma vardır. Memleketin selameti, milletin refah ve mutluluğu hangi siyaseti, hangi davranışı gerektiriyorsa o politikanın adamları, o gün işi yönetenler olur. Muhalifler gereğinde bu konuda yardım bile ederler. Bu konuda 1. Cihan Savaşı'ndan Bulgarların durumu ile Türk Osmanlı Devleti'ne ve ne gibi bir hareket tarzını ele alacağımız askeri bakımdan açıklanmaktadır. Bu konuda Mustafa Kemal, Cemal Paşa'ya Silvan'dan bir dizi mektupta yazdığını kaydediyor. Bu konu içinde günün siyaseti bakımından ve gelecek için çok ilgi çekici bilgiler vermektedir. 6 Temmuz Cumartesi akşamı Türk ailelerle yemek yediği otelde Emin Bey'in ve eşinin ilgisini çeken askerlik konularında şöyle konuştuğunu defterine yazmış. Kumandanların en büyük cesareti sorumluluktan korkmamalarıdır. Gerçekte sorumluluğun ağırlığını ben bile kendi özümde denedim. Namuslu ve izzeti nefis sahibi bir kumandan için ölüm hiçbir vakit hatıra gelmez. Onu düşündüren yapılanların isabet ve de isabetsizliğidir. Tersine bir ricat manevrası için kumandanın da kararlarında pek büyük bir isabet ve derin görüş olması gerekmektedir. Bizim ordumuzu felaketlere sürükleyen çoğunlukla ricat manevrası için azim ve karar sahibi kumandanlarımızın yokluğu olmuştur. Üstün düşman taarruzu karşısında çoğunlukla kumandanlar askerin kendi kendine yerlerini bıraktıkları zamana kadar karar vermekten korkarlar ve sonra da ricatı kabahat ve askeri kabahatli görürler. Bunu örnek olarak da Muş cephesindeki harekatı açıklamaktadır. Aynı zamanda diyor ki, ben askerin yetiştirilmesine her zaman ruhsal ve manevi duruma çok dikkat ederim. Gerçekten bu hali birçok kez ben de gördüm. Bunun çeşitli amilleri ve nedenleri olabilir. Kumandanların ve gerçekçiliğine ve yürekliliklerine ve kendilerinin güvenlerine egemen oluş dereceleri pek büyük önem taşır. Bundan sonra anılarından bazı örnekler veriyor. Yine aynı toplantıda sosyal durumumuz o günkü Avrupa hayatı ile karşılaştırılmaktadır. Bir Türk hanım buradaki durumu göstererek diyor ki, bu hayatın bizde yerleşmesi ne kadar zor. Buna karşılık şu notu yazıyor Mustafa Kemal. Dedim ki ben her vakit söylerim, burada da bu vesileyle belirteyim. Benim elime büyük selahiyet ve kudret geçerse ben sosyal yaşamımızda istenilen devrimi bir anda bir kup ile uygulayabileceğimi sanıyorum. Zira ben bazıları gibi halk anlayışını bilenlerin kavrayışlarını yavaş yavaş benim anlayışımın ölçüsünde düşünme ve tasarlamaya alıştırmak suretiyle bu işin yapılabileceğini kabul etmiyor ve böyle harekete karşı ruhum isyan ediyor. Neden ben bu kadar yıllık bir yüksek öğretim gördükten, uygar yaşamı ve toplumu inceledikten ve özgürlüğü elde etmek için hayatı ve yılları harcadıktan sonra neden cahiller derecesine ineyim? Onları kendi dereceme çıkarırım, ben onlar gibi değil, onlar benim gibi olsunlar. Bununla birlikte bu konuda incelenmesi gereken bazı noktalar var. Bunları iyice değerlendirip kararlaştırmadan işe başlamak hata olur. Bu konuda daha uzun düşünceler ve görüşlerle devam etmektedir. Kadın ve erkek ilişkileri uygar yaşayışın gereksinimlerinin incelenmektedir. 63. sayfada şöyle bir bağlantı yapıyor. Sözün kısası sonuç. Bu kadın sorununda cesur olalım, kuşkuyu bırakalım. Açılsınlar. Onların dimağları gerçek bilgi ve sanat ile bezensin. İffeti, bilimi sağlıklı biçimde açıklayalım. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede önem verelim. Mustafa Kemal anılarında bunlara benzer daha pek çok görüşler ileri sürmekte ve açıklamalar yapmaktadır. Bütün bu anıları yazdığı süre içinde kendisinin bir takım kitaplar okuduğunu da kaydediyor ve onlardan cümleler aktarıyor ve bu görüşlerinin açıklamasını yapıyor. Söz gelimi ilk okuduğu Andrew Beaumont'un Revolt adlı kitabıdır. İsmini vermediği bir kitaptan naklettiği bir paragrafta genç bir kızın felsefe profesörü olan amcasından sosyalizm hakkında izahat istediğini yazarken individualizm, konservatuar, revolutioner kelimeleri sıralarken her şeyi inkar eden profesörün muhafazakar olduğunu söyleyen kıza şu cevabı verdiğini yazar. Asla. Sürekli değişikliklere mahkum olan bu kainatta bir şeyi olduğu gibi korumak nasıl mümkün olur? Konservatuvar o adamlardır ki nehrin suyunu elleri içinde saklamak isterler. Onların parmaklarına bir parça çamurdan başka bir şey kalmaz. Görüşme şöyle devam ediyor. Genç kız, o halde konservatuvar değilseniz revolutionersiniz dedi. Profesör, hayır canım, o halde sosyalist. Profesör şu surette cevap veriyor. Konservatuvar değilim çünkü eskimiş, kırılmış bir alemi koruyamam. Revolutioner değilim çünkü hoşuma gitmeyen ve zaten yalnız başına değişen bir alemde hiçbir şeyi değiştirmeye güçlü değilim. Sosyalist değilim, değişiklikleri olmadan önce görmeye gücüm yetmez ve sosyalizmin ikinci saf dilliği de şudur. Bu tutkun kendinin etkin olduğunu sanır. Üçüncü budalalığı sosyalizm projelerini düzensizliğin üstünde sanır ve rastlantılara bir düzen vereceğini iddia eden hiçbir adam olamaz ki bir etkinliğe sahip olsun ve bazı kelimelerin etkileri sürekli olarak düşündüklerinden başka türlü şekil alır. 8 Temmuz 1918 Pazartesi günkü yazılar çok kısadır ve şu notları sıralıyor. Bugün kayda ve incelemeye değer aşağıdaki konular var. Fakat vaktim olmadığı için yalnız not etmekle yetineceğim. Cemal Paşa'nın durumu, izlediği yaşama tarzı için varlık kaynakları. Talat Paşa'nın Cemal Paşa'ya sert ve soğuk davranışının sebebi ne olabilir? Enver Paşa bana karşı ne politika izliyor? Buna karşı ne karar vermeliyim? Yeni padişah ne gibi davranışlarda bulunabilir? 9 Temmuz 1918 Salı, Ramazan Bayramı'nın birinci günü. Bayram tebriğine gelen Cemal ve Hüsnü Beylerle görüşüyor. Bu sefer notlar şunlar. Osmanlı Devleti nasıl bir siyaset izlemelidir? Türklük ülküsü. Arabistan, Türkistan hakkında ve tutsak milletler hakkında izlenecek görüşler ne olmalıdır? Devlet adamlarımızın memleket hakkındaki bilgileri. Aşarın toplanması yolları, emanet, ihale ve kesin vergilendirme. İsmail Fazıl Paşa konusu. Cemal Paşa konusu. Bu notların cevapları yazılmamış, yalnız 10 Temmuz 1918 Çarşamba günü, 11 Temmuz 1918 Perşembe günleri için şöyle bir kayıt var. Bu iki günü yazmayacağım. Birçok anılarım gibi bunların da unutulmasında ne zarar var? Yalnız şu kadar diyelim ki insanlar gerçeği hep gizlerler. Defterlerin Fransızca bölümü özellikle ilgi çekicidir. Burada ordumuzun son savaşlardaki durumu çok gerçekçi ve objektif olarak anlatılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu 5 ana defterinde 1. Cihan Savaşı sorunlarına az değinmekle birlikte kendisinin ruh haletini, memleket sorunları üzerindeki düşünce ve açıklamalarını, sosyal konulardaki görüşlerini okumak mümkündür. Türk ailelerinin de bulunduğu bu tedavi şehrinde General Mustafa Kemal o çevreden de dostlar edinmiştir. Onlarla konuştuklarını yazarken davranışlar hakkında da fikirler ileri sürmektedir. Atatürk'ün bu bir aylık hayatı bize geleceğini hazırlayan fikir hareketlerini aksettirmesi bakımından önemlidir.